Ayrım 5.
İşsizlik Sarp'a egemen. Erkekler bütün günü yaşlılar kahvesinde ya da gençler kahvesinde geçiriyor, kızlar kadınlar ise oyalanmak için dikişte nakışta. Ya da genç bir kadının dediği gibi, 6 ay çay topluyoruz ya, geri kalan 6 ayı da çay toplamaktan doğan hastalıkları gidermek için doktorda geçiriyoruz. Eskiden hiç olmazsa bir umutları vardı. Sarp sınır kapısının açılışıyla o umut da yok oldu. İşsizliğe son verecek diye kurulan tüm hayaller kırılıp tuzla buz olmuştu onları tanıdığımda. İşsizlik sözüyle birlikte oturduğumuz kahveye, birbiri ardından içilen çaylara, masalara dağılmış tavla taşlarına, iskambil kağıtlarına, ortalığa tutulan sigara paketlerine yavaş yavaş gelip hüzün yerleşiverdi. Hüznü ve boşluğu dağıtmakta Sarplıların üzerine yok. Düşüp parçalanan düşlerini, kırılıp ufalanan umutlarını el birliğiyle toparlayıverdiler. Yine gülmeceye sarılmışlardı. Herkes birbirini, ha şunu da anlatsana, ha bunu da anlatsana diye kışkırtıp duruyor ama en çok, hadi Saim Çakır anlatsana sözü dolaşıyor. Saim Çakır özür dilermişçesine kendini tanıtıyor. 40 yıl gemilerde çalışmış. Gitmediği yer, görmediği diyar kalmamış. Dönüp köyüne geldiğinde de tüm gördüklerini başlamış anlatmaya. Ama bu Lazlar inanmıyorlar, uydurma diyorlar. Ne yapayım, nasıl olsa inanmıyorlar. Ben de başladım uydurmaya. Anlattım otomatik dümeni. Ha bunlar ondan fıkra yaptılar. Yok gemiler kendi kendine cidermiş, dümen tutan olmazmış, yok dereler aşağıdan yukarıya akarmış diye alay ediyorlar. Mıknatıslı dümeni anlatamadıktan sonra daha ne anlatayım? Evet öyle, dereler aşağıdan yukarıya akıyor diyorum. Saim Çakır reisin serüvenleri sonsuz. 15 metre büyüklükte 8 ton ağırlıkta köpek balıklarını avlaması, Kennedy'nin vurulduğu gün Teksas'ta polisle silahlı çatışma ve hapse girmesi, viski kaçakçılığı, serüvenden serüvene atlarken kahvedekiler baskı yapmaya başlıyor. Bırak bunları da Pasifik Okyanusu'nda düşürdüğün tarağı Sarp'ta nasıl buldun onu anlat. Ha bunlar adam olmaz diye mırıldandıktan sonra okyanustan Sarp'a dalgaların sürüklediği tarağın öyküsünü anlatıyor Saim Reis. Sene 61 dönüyoruz Amerika'dan. Oradan 50 sente ceket alıp Rize'de satıyoruz 50 liraya. O zaman 50 lira maaşın yarısı. Ha bütün Rizeli gemicilerin kamerası tıka basa Amerikan ceket dolu. Bir Rizeli arkadaş üstünde eski püskü bir ceket. Ayıptır bununla dolaşma deyip arkadaşın ceketini attım denize. Sonra o da bir punduna getirip benim ceketi attı denize. İşte o an beynimden vuruldum. Ceketin cebinde çok sevdiğim çok kıymetli tarağım var. Capara attım ceketi ve tarağı kurtardım aldım. Buraya dek her şey yolunda. Aradan zaman geçer. Saim Reis gemiciliği bırakıp köyüne yerleşir ve bir gün şu incir ağacının altında düşürmüşüm benim tarağı. Tarağı bulmuş biri. Ver geri derim vermez. Ver derim vermez. Ha bu benim Pasifik Okyanusu'nda düşürdüğüm taraktır dedim. Ve işte ne olduysa ondan sonra oldu. Tüm köy halkı Saim Reis'in Pasifik Okyanusu'nda düşürdüğü taraktan haberdar oldu. O gün bugün Sarp'ta herkes Saim Reis'in tarağını, okyanusta dalgalar nasıl yakalamış, nasıl ta buralara, Karadeniz'e, Karadeniz'in ucundaki Sarp köyüne, köyün orta yerindeki koca incir ağacının altına sürükleyip getirmiş, onu anlatıyor. İçimden, atın umutlarınızı okyanusa bakarsınız, dalgalar sürükler Karadeniz'in ucuna, Sarp'a ulaştığında iş olur demek geldi. Çünkü gülmece hüznü dağıtmadan önce söylenmiş bir söz hala çıkmıyordu yüreğimden. Bir de işimiz olsa buraları memleket olur. Biz olmayaydık siz neye gülecektiniz? Dönüp dolaşıp Trabzon'a geri geldim. Her kent benim için bir dünyadır. Trabzon bir değil birkaç dünya. Dünün görkemi, yaşananların zenginliği, dünden bugüne birikimlerin yoğunluğu, insan ilişkilerindeki sonsuz duyarlılık, bakalım bunlar geleceğin de değerlerini oluşturabilecek mi? Bütün sorun bu. Doğu Karadeniz'de yol boyunca ya da her yerleşim alanında ta Sarp'a dek gözlemlediğim ve sizlerle paylaşmaya çalıştığım ne varsa tümü çok daha büyük ölçekte Trabzon'da var. Yani uçsuz bucaksız göz alabildiğine yeşillik. Yemyeşil yamaçlara serpiştirilmiş iki katlı ahşap evler. Sayıları azalmış da olsa görkemli taş işçiliğiyle gözleri kamaştıran yapılar. Yani zamanında ödenmeyen çay senet ve çeklerinden doğan yakınma, fındığın giderek azalması, balık mafyası, hamsinin küsüp darılıp gitmesi, yani o müthiş silah gülmece. Başlarken dünün görkemi dedim. Kentin tarihi İsa'dan önce 2000 yıl geriye gidiyor. Medler, Persler, Pontos, Roa, Bizans, Trabzon, Rum İmparatorluğu, bir kent ki prensliğe, krallığa falan değil, imparatorluğa adını vermiş ve Osmanlılar. Geçmişin izlerini görüyorum Trabzon'da. Bir zamanların İpek yolunda bir durak, sonra Fatih'in, sonra şehzadeliğini burada geçiren Yavuz Sultan Selim'in yaptırdığı camiler, medreseler. Kentin göbeğinde şimdi müze, eskiden kilise, Ayasofya. İçindeki fresklerden özellikle biri dikkatimi çekiyor. İncil'de balık mucizesi, 13. yüzyılda bu kiliseyi yapan ustalar bile balıktan vazgeçememiş anlaşılan. Ve elbet Sümela Manastırı. Hayır, bu mevsimde tepeye çıkamazsın dediler. Zaten ben de öyle dedim. Yol gittiği kadar bari aşağıdan yukarı bakayım, uzaktan da olsa göreyim. Nerede? Beni önce Maçka'ya, oradan Sümela'nın eteğine götüren Trabzonluların Laz inadı tuttu. Bekçi Aziz, yeğen Güven ve ötekiler girdiler koluma. Yazın tırmanması yarım saat süren manastıra biz diz boyu karlara gömülerek ya da buz üzerinde attığımız her ileri adıma karşılık 10 adım geri kayarak 3 saatte çıktık. Hey yetkililer, bir şeyler yapın. Eğer bir şeyler yapmazsanız Bizans'tan beri dayanan manastır artık dayanamayıp tam bir harabeye dönüşecek diye haykırdım dağlardan aşağı karla kaplı ormanlara. Sesimi hiç duyuramadığım yetkililer bu kez duydular galiba. Bu haykırışımdan bir süre sonra manastır onarıma alındı. Körle yatan şaşı kalkar. Özgüven açısından ben de onlara benzemeye başladım. Trabzon'da 1 saat 12 meselesi var. Örneğin eski günlere dönüp çaydaki radyasyondan söz ederken biri durumu şöyle anlatıyor. Dikkat edin, radyasyon geldi dendiğinde Trabzonlu sormuş. Saat kaçta gelmiş? Saatini ne edeceksin? Ha bu radyasyon 12'den sonra geldiyse nasılsa bizi etkilemez. Şu saat 12 meselesi biraz karışık. Her sorduğum Trabzonlu'dan farklı yanıt aldım. Kimi Trabzonlu'nun kafası 12'den önce işlemez diyor, kimi 12'den sonra işlemez diyor. 12'den sonra Trabzonlu yalnız başka iş düşünür diyen de var. Sonunda konuyu şöyle bağladılar. Hapis bu 12 meselesini işimize celduğu gibi yorumlarız. İşimize celursa 12'den önce, celmezse 12'den sonra beynimiz çalışmaz deyip işi bağlarız. Tüm Trabzonlular Mesut Yılmaz gibi değil. Çoğunun hazır cevaplılığı, keskin dili, günlük yaşamdan güldürü yaratma yeteneği ve tez canlılığı ön plana çıkıyor. Trabzon'dan sayısız ünlü çıktığını da biliyorsunuz herhalde. Hasan Saka, Cevdet Sunay, Necmettin Karaduman'dan tutun, Sabahattin Eyüboğlu, Bedri Rahmi, Orhan Peker, Hasan İzzettin Dinamo, Ceyhun Atuf Kansu, Oktay Rifat ilk aklıma gelenler. Hasan Saka 1947'de başbakan olduğunda şikayetçi hemşehrileri bir telgraf yollamışlar. Sayın Hasan Saka, Ankara, ha lütfen çekiliniz. Hasan Saka'nın telgrafa yanıtı şöyle. Aziz hemşehrilerim, çekildim, tam 85 kilo geliyorum. Başka emriniz var mıdır? Bu gerçek olay bana anlatılırken çevredeki bir Trabzonlu şunu anlattı. Ben de hemşerim bir büyüğümüze affedersin, öküz demiştim. Oldum 7 yıla mahkum. Sonradan indirdiler 5 yıla. Çünkü meğer 5 yıl hakaretten 2 yılda devlet sırrı ifşaatından yemişim o cezayı. Mahkeme anladı ki herkesin bildiği şey devlet sırrı değildir, indirdi cezayı. Yolculuğun sonundayım. Yüzyıllardır Trabzon'un beyni ve yüreği olmuş limana uğramadan buradan ayrılmam söz konusu değil. Kent merkezine sırtımı dönüp daracık dik parke yollardan denizden esen deli bir rüzgara karşı koyarak limana iniyorum. Büyük bir düş kırıklığı. Liman uyuyor. Kıyıda tek tük bir iki gemi ya var ya yok. Yo, İpek yolunun koca yelkenli kadırgaların geçmişte kaldığını bilmez değilim ama yine de Trabzon limanının yapılan ek rıhtımlarla büyütüldüğünü öğrendiğimde bu kış uykusu daha da acıklı göründü. Yeryüzündeki tüm limanlar insanlarıyla yaşar. Trabzon limanında bulamadığım insanları çevredeki kahvelerde buldum. Tümü sohbetin bir yerine zaten ben limanda büyüdüm ya da benim hayatım limanda geçti tümcelerini sıkıştırıyorlardı.
ve bildiğim ya da bilmediğim fıkraları başlarından geçmiş gibi anlatıyorlardı. Bizim yaşlı bir kaptanımız vardı. Sakın benim sandığımı kimse açmasın, sakın sandığıma kimse yanaşmasın, sandığımı açanı vururum deyip dururdu. Gün geldi, kaptan öldü. Tayfalar büyük bir merakla sandığı açtık. Sandıktan bir kağıt çıktı. Üzerinde şu yazılıydı: sancak sağ, iskele sol demektir. Yani şimdi bu olayın gerçekliğine inanmıyor musunuz? İnanmıyorsanız ayıp ettiniz. Bal gibi yaşanmış bir olay. En değerli sandığı denizin sularına gömüldüğünde anahtarı bendedir diye sevinen kaptan. Kayığını aldığı yolcunun 5 parasız olduğunu öğrenince, paran yok idi, niye bindin kayığıma? Seni denize atsam sana yazık, atmasam bana yazık. Geç arkaya bari gözüm görmesin seni diyen yufka yürekli kayıkçı. Teknesi karaya oturduğunda yanındakileri ha korkacak bir şey yoktur, burada deniz bitmiştir diye teselli eden gemici. Liman kahvesinde televizyonda Naim'i seyrederken ha bu uşağı kim bilir günde kaç kilo hamsi yedirdiler diye soran tayfalar. Tümü bu suların, bu limanın insanları. Yoksa bunlara da mı inanmıyorsunuz? Trabzon'daki son saatlerimi şair Ahmet Özer, şair ve doktor Gündoğdu Sanımer ve müthiş koleksiyoncu da diyebileceğimiz dünyası kitaplardan ve mektuplardan oluşan Arslan Pulathaneli ile konuşarak geçirmekten çok mutluyum. 3 farklı kuşaktan 3 Trabzonlu. Trabzon'a ve Karadeniz'e yalnız yüreklerini değil, kafalarını ve emeklerini de veriyorlar. Yörelerinin değerlerini araştırırken evrensel değerlerin peşinde koşuyorlar. Kim saf, Karadenizliler mi? Ve odada bir kahkaha kopuyor. Hayır, Karadenizli işine gelince saflığa sarılır. İşi saflığa vurup zekasını gösterir. Saflığı olsa olsa iyi niyetinden gelir. Kendisine sonsuz güvendiğinden, kendisiyle dalga geçmekten korkmaz. Kendisini hicvediyormuş gibi yaparken aslında sizi hicveder. Karadenizli kendini yerer. Karşısındaki onu aptal gibi görürmüş, umrunda değildir. Bu onun humorudur. Hayat koşullarından kaynaklanan dünyaya bakış biçimidir. Bu humoru dünyaya gülerek bakmayı kaybederse, burada bu koşullarda bunalıma girer. Ve sohbet şöyle noktalanıyor. Karadeniz kadını biraz Amazon'dur, yiğittir. Erkeği deseniz nereye giderse gitsin duvara yapışan sarmaşık gibidir. Sımsıkı tutunur, tuttuğunu koparır. Bir yolculuğu yaşamak, bir yolculuğu yazmak. Biri nerede bitiyor, öteki nerede başlıyor, doğrusu artık pek iyi bilmiyorum. Doğu Karadeniz yolculuğu yöresiyle, insanıyla, türküsüyle, fıkrasıyla yaşarken ve yazarken gözlemlediğim en yaygın ortak tepki şuydu: benim köyüm, kasabam, kentim en iyisidir, ondan iyisi yok. Doğu Karadeniz'le çıkıp geldiği yöreyle müthiş bir dayanışma içinde ve yöresiyle müthiş övünüyor. Yanılmıyorsam Hopa'da söylemişlerdi. Ha atamızın o sözünü bizim uşaklardan gayrı ciddiye alıp uygulayan olmamıştır. Hani var ya, övün, çalış, çüven. Trabzon'dan ayrılma saati geldi. Ha nereye gidiyorsun dedi biri. İstanbul'a dedim. Oy biz olmayaydık siz İstanbul'da aç kalırdınız. Bütün fırınlar Lazların değil mi? Doğru haklısın dedim. Oy biz olmayaydık siz sokakta kaldınız. İstanbul apartmanlarını Laz kalfalar yapmadı mı? Doğru haklısın dedim. Oy biz olmayaydık ha siz neye gülecektiniz? Ne dersiniz galiba yine haklı. Sivas dün müydü yoksa geleceğimiz mi? 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta yoktum. O gün orada ateş ve duman vardı. Şiddet, kıyım ve katliam vardı. O gün orada gözü dönmüş yobazlar, şeriat tutkunları vardı. Kafalarındaki karanlığı, kim ve nefreti yaymak için şiddetten başka yol bulamayanların saldırısı vardı. O gün orada ortaçağ zihniyeti vardı. O gün orada ben yoktum ama o ateş ve duman hala içimi yakmakta. Üzerimize çöken karanlığın gölgesi aklımı ve yüreğimi her geçen gün daha çok sarmakta. O gün orada aydınlar vardı. Yazarlar, şairler, ozanlar, karikatürcüler, kitap okuyanlar, kitap alanlar, kitap imzalatanlar, saz şairleri, saz şairlerine tutkun olanlar, ülkenin dört bir yanından konuşmaya, tartışmaya, izlemeye, söylemeye gelmiş genç insanlar vardı. Halk edebiyatımızın büyük ozanlarından Pir Sultan Abdal için düzenlenen şenliklere çağrılıydılar. Çağrı'ya yanıt vermişler ve güle oynaya gitmişlerdi Sivas'a. O gün orada ben yoktum. Ama düşünen, üreten, yaşamı güzelleştiren ve zenginleştiren o insanların coşkusu ve sevinciyle birlikteydi tüm benliğim. O günden 2 gün önce Sivas'ta cihat çağrısı yapan, dinsizlerin hakkından gelin diyen ve şeriat isteyen bildiriler sokaklarda dağıtıldı. O günden 1 gün önce 100 kişilik bir kapalı salonda Aziz Nesin bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın tüm metnini orada bulunanlardan başka kimse duymadı. Sivas'ta değildim. O konuşmayı ben de duymadım. Ama konuşmanın tam metnini 6 gün sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde okudum. O günden 1 gün önce yerel basın Aziz Nesin aleyhine, laiklik aleyhine, insan hakları, düşünce, konuşma ve inanç özgürlüğü aleyhine kampanya başlattı. O günün sabahıydı. 16. yüzyılda yaşamış halk ozanının kent alanındaki heykeli, elinde sazı, yanında Sivas Kangalı, kente bakan heykeli, her zamanki yerinde durmuş kenti seyrediyordu. Cuma namazından çıkan bir güruh heykele karşı saldırıya geçti. Önce sopalar ve kazmalarla, sonra da vinçle. Belediye hoparlörlerinden heykel yerinden sökülmüştür anonsundan sonra heykelin gözleri tornavidalarla oyuldu. Heykelin başı gövdesinden koparılıp sokaklarda gezdirildi. Heykel kırılıp parçalara ayrıldı. Parçalar ateşe verilip şenliğe çağrılı konukların kaldıkları Madımak Oteli'ne fırlatıldı. Orada yoktum, görmedim. Ama ölümünden 400 yıl sonra heykeli parçalanırken Pir Sultan Abdal'ın ölüm fermanını dinlerken verdiği yanıtı tekrarladığını duyuyordum. Bu kaçıncı ölümüm hain, Pir Sultan ölür dirilir. O gün Sivas Kültür Merkezi'nde Nazım Hikmet'in Umut oyununu oynayan Can Tiyatro Topluluğu saat 13'te temsile yeni başlamıştı ki tiyatroya giren polisler yandaki camidekilerin oyunu durdurmalarını istediklerini bildirdi. Temsil durdu. O gün cuma namazından çıkan bir güruh Sivas Kültür Merkezi'ne saldırdı. Camları indirişlerini, kaldırım taşlarını söküp binayı taşlamalarını görmedim. O gün cuma namazından çıkan bir güruh Pir Sultan Abdal şenliklerindeki kitap standlarına, sergilere saldırdılar. Standları dağıtışlarını, kitapları, karikatürleri, resimleri yırtıp yakmalarını görmedim. Kırılan her cam parçası belleğime saplandı. Yırtılıp yakılan her resim, her kitap, her sayfa kanatlanıp içimdeki başkaldırıya katıldı. O gün Sivas sokaklarında kitaplara, heykellere, yapılara, aydınlara saldıran, şeriat isteklerine haykıran, yakıp yıkan güruhtakilerin sayısı her saat biraz daha çoğaldı. O gün giderek sayıları artan güruhun sokakları inleten sloganlarını ve saldırılarını izleyen güvenlik yetkilileri ve görevlileri bu güruha okul duvarına, "Kahrolsun savaş, yaşasın barış" yazan çocuklara ya da defterine Nazım Hikmet'in 2 dizesini yazdığı için komünistlikle suçlanan ortaokul öğrencisine gösterdikleri ilgiyi göstermedi. O gün saat 14 ile 18.30 arasında Sivas sokaklarını inleten sloganlardan kimileri şöyleydi: "Sivas dinsizlere mezar olacak, kahrolsun laiklik, kanımız aksa da zafer İslam'ın, Aziz Nesin'e ölüm, şeytan aziz, şeriat isteriz." Sivas'ta yoktum ama bu sloganları duydum. Karanlığın ayak seslerine eşlik eden bu tümceleri ne zamandır duyuyordum. Her geçen gün biraz daha çok, biraz daha çok, biraz daha çok. Ankara'da Sivas katliamı devlet tarafından sözüm ona yargılanırken, sanıkların salyalar saçan ağızlarında kabaran bu sloganlar mahkeme heyetine ve bana ve bize yönelecekti. O gün saat 19. Artık gözü dönmüş yobazlar güruhu kararını vermiştir. Aydınlar, yazarlar, sanatçılar cehennem ateşinde yanacaklardır. O gün saat 19. Madımak Oteli sarılmıştır. Şeriat isteriz diyen adamlar taşlar, sopalar, ateş ve dumanla. Pencereler, odalar hedef alınarak atılmaktadır içeri taşlar ve uçları yanan sopalar. Önce camlar parçalanır. Parçalanmayanlar ısıdan şekil değiştirmeye akmaya başlar. Alevler ön cepheyi ve alt katı sarar. İçeridekiler odadan odaya, bir kattan ötekine geçerek merdiven boşluğuna, bir de koridora sığınarak saldırılardan korunmaya çalışır. Ama alevler yükselmektedir. Alevin ulaşamadığı yerleri duman kaplamaktadır. Elektrikler kesilmiştir. Karanlıkta alev ve duman ilerlemektedir. Yıkılan duvarlar, eriyen beton demirleri ve saç, tutuşan ahşap, kavrulan tuğla ve havayı yutan duman. Bütün bunları aralayıp dışarı çıkmaya çalışanlar, dışarı çıkmayı başaranlar, dışarıdaki güruhun engellemesiyle karşılaşıp girsin geriye, cehennem ateşine yollanmaktadır. İçeridekiler çok önceden telefona sarılmıştır. Çoktan telefonlar edilmiş, durum anlatılmıştır yetkililere. Ankara haberdar edilmiştir durumdan. O akşam aynı saatlerde Devlet Başkanı Süleyman Demirel Yeniköy'de bir düğün yemeğindedir. Konuşmasını yapmış, ilerleyen saatlerde afiyetle yemeğini yemektedir. Haberi alınca endişeye mahal yok diye buyurmuşlardır. O akşam aynı saatlerde İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu her şey kontrol altındadır diyerek demeçler vermektedir. İlerleyen saatlerde şu açıklamayı yapacaktır. Olaylar Aziz Nesin'in tahrik edici konuşmasından kaynaklanmıştır. Vahşet, katliam, cinayet, 37 ölü, ateş ve dumanla, kin ve öfkeyle, yobazların ve gözü dönmüş kara cahillerin yok ettiği 37 insan. O gün orada devlet yoktu. Devlet olaylara seyirci bile olmadı. O gün orada devlet, ortaçağ zihniyetine teslim oldu. O gün orada insan hakları, hukuk devleti, çağdaş uygarlığın değer yargıları yok edildi. 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta yoktum. Ama o gün orada yalnız 37 insanımızı değil, devlete olan güvenimi, Tanrı'ya olan inancımı, geleceğe olan umudumu yitirdim. O gün Sivas'ta yoktum ama içimde bir şeyler Sivas'ta öldü. Yakılarak öldürülen 37 insan, içlerinden biri araştırmacı yazar, karıncadan çalışkan Asım Bezirci'ydi. İçlerinden biri şair, felsefeci, kıyamet koptu çoktan, haberiniz yok, siz hala güneşin, her sabah doğuşuna güvenin, diyen Metin Altıok'tu. İçlerinden biri kendini barışa, sevgiye, dostluğa ve dayanışmaya adamış şair Behçet Aysan'dı. İçlerinden biri afacan kanatlı bir martı, şair, yayıncı Uğur Kaynar'dı. İçlerinden biri Cura'nın eşsiz ustası Nesimi Çimen'di. İçlerinden biri Şenli'ye karikatür sergisiyle katılan ve alevler, dumanlar Madımak Oteli'ni sararken bile mızıkasını elinden düşürmeyen Asaf Koçak'tı. İçlerinden biri Muhlis Akarsu'ydu, biri Hasret Gültekin'di, biri Mehmet Atay'dı, halk ozanlarıydılar. İçlerinden biri 17 yaşındaki Menekşe ve 12 yaşındaki Koray Kaya kardeşlerdi. İçlerinden çoğu gençti. Oyunlarını oynamak, şarkılarını, türkülerini söylemek, yazarlarla, aydınlarla buluşmak için gelmişlerdi Sivas'a. İçlerinden biri sizdiniz, içlerinden biri bendim. İçlerinden binlercesi umuttu, içlerinden binlercesi aydınlıktı, çağdaş düşünceydi, akıl yolu, duyarlılıktı. İçlerinden binlercesi yaratıcılıktı, içlerinden binlercesi Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğiydi. 37 insanla birlikte yakılıp öldürülen umutlarımız, yaratıcılığımız, çağdaş değer ölçülerimiz, insan haklarına inancımız, geleceğimizdi.